بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله bu programda 1924 senesinde hilafetin tamamen kaldırılmasının ardından ta bu zamana kadar kurulmuş olan İslami cemaatler içerisinde en kadim, en eski olan, İslam aleminde en çok ses getirmiş olan, Müslümanların beldelerinde etkisi en çok olmuş olan ve kuruluşundan ta bu zamana kadar da halen varlığını devam ettiren çok köklü bir cemaati inşallah ele alacağız. O da İhvan-ı Müslümin cemaati. Niçin bu konuyu seçtik? Çünkü işte bu Tunus'ta yaşanan darbenin hemen akabinde, yani 15 Ağustos'ta, arada 20 günlük çok kısa bir zaman var, Taliban'ın zaferi gerçekleşti. Bu birbiri ardınca gerçekleşen iki hadise olunca akıllara İslam ümmeti içerisinde öne çıkmış iki menheç geldi. Birincisi Taliban'ın edindiği menheç, yani cihat, savaş menheci. Bu yolda sabretmek, sebat etmek, bu şekilde hedefe varmak. İkincisi de İhvan-ı Müslümin'in edindiği menheç. O da demokratik yollarla işte parlamento meclisine girmek ve ülkenin idaresine geçmek. Bu yolda tavizler vermek, işte bu şekilde İslam'ın ve Müslümanların önünü açmak, İslam'a Müslümanlara yardımcı olmak, destek olmak, Müslümanların haklarını savunmak ve mümkün olursa da şeriatı getirmek. Ki zaten bu metot Türkiye'de de uzun zamandan beri uygulana gelen, Türkiye'deki hocaların cevaz verdiği, destek çıktığı bir metot. Ki yani bu menheç de İhvan-ı Müslümin'e aittir. İlk Türkiye'de görmüş olan bir metot değildir. Ta İhvan-ı Müslümin'in ne ait olan, onlarla başlamış olan bir metottur. İşte bu hadiseler yaşanınca Müslümanlar tarafından bu söylediğim iki menhecin kıyaslaması yapıldı. Yani bu iki metottan hangisi İslam ümmetine daha faydalı, daha verimli, hangisi ümmete zararlı ve şer'an, Kur'an ve sünnete göre hangisi meşrudur, hangisi doğru ve edilmesi gereken yoldur diye yeniden bu konu konuşuldu, yazıldı, çizildi, değerlendirmeler yapıldı, tartışıldı. İşte bu şekilde İhvan-ı Müslümin cemaati yeniden gündeme gelince o sebeple bu cemaati ele almak istedik. Bu cemaati tanımak ve Musa hocamızdan değerlendirmesini almak istedik. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Allah razı olsun hocam. İcabet ettiniz. Hocam İhvan-ı Müslümin cemaati ne zaman kuruldu ve nasıl bir ortamda kuruldu? Niçin ve hangi gayeyle, hangi amaçla kuruldu hocam? Ve cemaatin kurulmasından itibaren kurucu lideri olan Hasan el-Benna'nın vefatına kadar ki cemaatin tarihini hocam bir anlatır mısınız? Yani bu süreç hocam bu cemaat böyle neler yaptı, nasıl büyüdü, nasıl böyle yayıldı hocam?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi çok eski bir cemaat, köklü bir cemaat ve yani dünya, daha doğrusu bu son asırda, yani son 100 yılda en eski cemaat, yani denebilecek ana cemaat, yani İhvan-ı Müslümin 93 senelik bir geçmişi var. Tabii bu 93 senelik bir cemaati yani kısa yani zamanda anlatmak çok zor. Evet. Bunu çok özet geçerekten biraz daha yani belki inşallah tanımaya çalışacağız. Bu cemaatin kurucusu Hasan el-Benna'dır. Rahimahullah. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisi küçüklüğünden dindar olarak, yani dinine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve İslam ümmetinin derdiyle dertlenmiş. Dinine bağlı olarak yetişmiş bir, yani çocuk diyelim. Tabii belirli bir, yani daha doğrusu 20 yaşlarına falan geldikten sonra öğretmen oluyor. Ve tabii Müslümanların o zamanki çilelerini yani birebir yaşamış, görmüş, tefekkür etmiş. Ve hatta o küçük yaşlarında tebliğ çalışmalarına katılmış, ıslah çalışmalarına katılmış. Emri bil maruf nehyen münker ile. Ya tanınan bir şahsiyet ve İslam yani ümmetinin derdiyle dertlenmiş özellikle. Bir şahsiyet, özellikle Mısır o vakitlerde, yani 1900 24'te hilafet yıkılıyor. Hasan Benna'nın doğumu 1906. 1928'de yani hilafetin yıkılmasından 4 sene sonra 6 arkadaşı geliyorlar, bir evde toplanıyorlar ve acı durumu müzakere ediyorlar. Ya bir taraftan İngilizler Mısır'ı işgal etmiş. Yani İslam alemi umumen yani işgal altında. Birçok devletleri işgal edilmiş kafirlerin hakimiyeti altında. Gelen hükümetler kafirlerin belirlemiş olduğu hükümetler. Dolayısıyla İslam yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor. Ve 1924'te zaten hilafet ortadan kaldırılmış. Hilafetin kaldırılmadan önceki süreçte batılaşma hareketi var. İslam kaldırılıyor, yerine batıdan gelen yani yasalar, kanunlar, tüzükler, şeyler yerleştirilmeye çalışılıyor. Yani kısacası laiklik yayılmaya çalışılıyor İslam dünyasında. Tabii bu kokuşmuş olan sistemler yani Müslümanların başına musallat olmasıyla bir taraftan zulüm, bir taraftan haksızlık, bir taraftan yolsuzluk, bir taraftan fesat, adaletsizlik, küfrün, fısku fucurun yani yayılmasına ister istemez sebebiyet veriyor. Müslümanlar çok fakir yaşıyorlar. Müslümanlar gelişmelere ayak uyduramıyorlar. Ve ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dünyanın üçüncü sınıf insanı olarak muamele görüyorlar Müslümanlar. İşte özellikle bu acılı halden, şu anki maalesef İslam ümmetinin acılı hali olduğu gibi. Her tarafta milyonlarca Müslüman öldürülüyor, yurtları yani evleri yıkılıyor, topraklarından sürgün ediliyorlar. Irzları, namusları kirletiliyor. Daha neler yapılıyor yani Müslümanlara? O zaman da aynı acılar tabii yaşanırken altı arkadaşıyla beraber oturup gelin bir çare üretelim, bir şeyler yapalım. Bu İslam ümmetine diye oturuyorlar, anlaşıyorlar ve diyorlar ki bir hareket oluşturalım. Peki bu hareketin ismi nedir? Hareketin ismi işte daha doğrusu biz cemaatiz ve kardeşiz. O zaman bu hareketimizin ismi de İhvanül Müslümin olsun. Yani biz Müslümanız ve nedir? Kardeşiz. O zaman ismini İhvanül Müslümin yani Müslüman kardeşler olarak koyalım ve ahdettikten sonra çalışmaya başlıyorlar. Tabii çalışmalardaki yani şeyleri, yani gayeleri, hedefleri nedir? İşte hedef hilafeti bir daha hakim kılmak. Yani Müslümanları hilafet metoduyla, İslam şeriatıyla bir daha yani yönetmek. Müslümanların yani yönetilmesi, İslam şeriatının hayata bir daha geri dönmesi. İşte işgalci olan kafir kuvvetlerden kurtulması, bütün İslam topraklarından bu işgalci olan kuvvetleri temizlemek, fesadı ortadan kaldırmak, işte her zamanki yani dünyanın değişimine ve ilerlemesine ayak uydurmak, Müslümanların da gelişmesi, her açıdan yani sosyal açıdan, ekonomik açıdan, askeri alandan, teknolojik, bilimsel her alanda yani Müslümanların da bu gelişen dünyaya ayak uydurmaları, gelişmeleri, kuvvetli olmaları ve İzzet sahibi olmaları, bir daha eski izzetlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olduğu gibi, ashab-ı kiramın yani Hulefe-i Raşidin döneminde olduğu gibi yine o izzete geri dönme amaçları aslında yani güdüyorlardı. Hatta sloganları var, meşhur olan sloganları. Gayemiz Allah, önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anayasamız Kur'an, yolumuz cihat, Allah yolunda ölmek en büyük isteğimizdir. Yani işin içinde cihat da var. Allah yolunda ölme şevki de var. Allah için hizmet etme de var. Hatta yine Hasan Benna'nın bir aktarılan bir sözü var. Diyor ki İslam, yani İslam'ı tarif ederken şimdi özellikle o dönemde laiklik getirilip yani Müslümanların arasında hakim kılınmaya çalışılıyor. Müslümanların işte beyinleri ile oynanıyor. Yani İslam eşittir sadece ibadet etmek. Allah ile kul arasındaki ve kulun Allah ile arasındaki ilişkisidir, ibadetidir. Ve İslam bundan ibaret. Sadece işte camilerde namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih çekmek. Bundan ibaret göstermeye çalışırken İslam'ın hayır böyle olmadığını, İslam'ın evet bir taraftan ibadet yönü olmasıyla beraber ama bir taraftan devlet de olduğu, ekonomi de olduğu yani hayatın her alana karıştığını yani Hasan Benna bunu dile getirmeye çalışıyor. O yüzden diyor ki İslam hem ibadet hem önderliktir. İşin içinde ibadet de var, önder olma da var. Yani devleti yönetme de var. Hem dindir hem devlettir. Devlete birebir karışır. Hem ruhaniliktir hem ameldir. Ruhanilik yani tasavvuf gibi tamamıyla böyle inzivaya çekilip ibadete çekilme değil, o özü anmak, tasavvuftaki öz yani takva, zühd, işte nefisleri tezkiye etme. Hem güzel ibadet yani tezkiyeyle beraber bunu anmak, hem de İslam'ı birebir amele dökmek, ticaret, evlenme, işte siyaset, savaş her alanda. Hem namazdır, hem cihattır, hem itaattir, hem yönetimdir, hem mushaftır, hem kılıçtır. Bunların her biri hiçbir zaman ötekinden ayrı olamaz. Yani İslam bir bütündür, bir amel dinidir. İbadet yönü olmasıyla beraber bir de amel yönü de vardır ki hayatımızın her alanına karışır. İşte özellikle bu yani İslam'ın saf bir daha şeyini canlandırmak amacıyla o zaman tabii böyle bir cemaatini yaptılar, kurdular. Tabii bu yani özellikle yani bunu kurarken hedef İslam ümmetini uyandırmak, İslam ümmetini birleştirmek, işte küfre karşı tek saf yapmak ve mücadeleye sokmak. Yani küfre karşı, bu fesada karşı sokup bir daha dinlerine geri döndürmek. Tabii büyük böyle hani İslam ümmetinin yani parçaları var, menheçleri farklı olmuş hani cemaatlerin. İşin içinde tasavvuf da var, selefiler var, işte maalciler var, başkaları var. Maalesef burada işte bazı hatalara düşülüyor. Yani ihvanın düşüncesinde yani aynen particiler gibi hani günümüzde particiler umumen yani fikrin ne olursa olsun, zikrin ne olursa olsun yani meşrebin özellikle ne olursa olsun çok fazla önemli değil. Önemli olan gelip bizi kabul edersen, partimize girersen, partimizin işte hedeflerini işte kabul edersen, bizimle beraber çalışırsan diğer yönlerine çok fazla yani bakmazlar. Yani maalesef bu birçok böyle cemaatte ve hatta partilerde olabiliyor yani. Bizim cemaatimize katılmışsa, bizimle beraber ise bu yani birçok hataları görmezden gelinebiliyor yani. Evet. İşte ihvanın da düştüğü hatalardan bir tanesi yani bize katılsın ama sofi midir, selefi midir, tekfirci midir, mürciye midir, başkası mıdır? Hani bu yönlere çok fazla şey yapmıyorlardı. Dikkat etmiyorlardı. Ve bu noktada da akideleri de böyle saf değildir. Yani ihvanın yani eleştirilecek yönü varsa böyle tam saf olarak işte bizim akidemiz budur. Kur'an ve sünnete göre selefi salihin anladığı şekil üzere bizim kırmızı çizgilerimiz var. Şeklinde bu noktada da böyle net maalesef şeyleri yok. O yüzden çok değişik renkler olabiliyor. Yani biz mesela örnek veriyorum Hasan Benna farklı bir şahsiyetti işte. Seyyid Kutup cemaatte çok etkisi olmuştur. Farklı bir renkti. Şimdi mesela Yusuf el-Kardavi yani cemaatte çok etkin ileri gelen alimlerinden birisi, fikir babalarından birisi. O farklı. Cemaatin içinde değişik şahsiyetler gelmiş ve fikirleri belki birbiriyle uyuşmayan şahsiyetler gelmiş. Evet yani 1928 yılında hilafetin yıkılmasında 4 sene sonra işte bu cemaati kuruyorlar. Sonra tebliğe başlıyorlar. Mısır içerisinde konferanslar, işte toplantılar, kahvehanelere gidiyor Hasan Benna bizzat, işte evlere gidiyor, meclislere gidiyor, okullara gidiyor. Her tarafı geziyor. Yani tebliğ cemaati gibi arkadaşlarıyla beraber her tarafta anlatmaya başlıyorlar. Sahih İslam budur, işte İngilizleri çıkarmamız lazım, Filistin Müslümanlarına ve dünya Müslümanlarına aslen yani yardımcı olmamız lazım, zulüm altında olan şeklinde davetler yapmaya başlıyorlar. Samimi başlıyorlar bu işe ve kısa sürede bayağı yayılmaya başlıyor. Çünkü Müslümanların da bir harekete ihtiyaçları var. Çünkü bir boşluk içerisindeler. Sıkılmışlar yani o küfrün zulmün altında yaşamakta. Ve kısa sürede bayağı yayılmaya başlıyor. Mısır'da bayağı bir gelişiyor. Tabii bu sadece Mısır'da da kalmıyor. İslam alemine intikal ediyor. Önce Arap alemine hemen yanı başında Suriye, Lübnan, işte Filistin, Sudan, ondan sonra Halic ülkeleri, Kuveyt'ten tut, işte Birleşik Arap Emirlikleri, işte Katar, Dubai, Yemen, Irak derken yani bütün neredeyse Arap alemine intikal etmeye başlıyor, yayılmaya başlıyor. Ve Arap olmayan yine İslam alemine de yine girmeye başlıyor. Pakistan gibi mesela, Türkiye gibi, Afrika'nın işte kuzeyi ve Orta Afrika ülkelerinde, Avrupa'nın bazı bölgelerinde derken yani işin doğrusu dünyaya yani dünyada yayılmaya başlıyor. Çoğalmaya başlıyor ve fertleri artık binleri geçip aslen bütün dünya üzerinde hani toplansa milyonları buluyor. Ve tabii ister istemez bu hareket İngilizler başta olmak üzere yani İslam'a düşman olan Masonlardan tutun, asli kafirlerden Yahudi, Hristiyanlar işte ve bunlara hizmet eden laikler, demokratlar, münafıklar yani fasık faciler ister istemez tabii düşmanları da çok oldu. Düşmanları da bu cemaatin yıkılması, inhiraf olması yani raydan çıkması yönünde de çok ciddi yani çalışmaları oldu. Ve tabii bu yani cemaatin çoğalmasında her seferinde tabii İngilizler özellikle düğmeye basıyorlardı ve Hasan Benna döneminde o zamanın hükümetleri yani İngilizlerin kontrolünde olan hükümetler özellikle Hasan Benna'nın yetiştiği yani hükümetin başında Fuat Paşa vardı. Oğlu daha sonra oğlu geliyor Faruk Kral Faruk geliyor. Ve işin doğrusu yani o Kral Faruk yani zamanında hatta maalesef Hasan Benna'nın düştüğü hatalardan bir tanesi belki de hani o zamanki bu tağutları da iyi tanımamaktan da kaynaklanabilir. Ya o zamanki o Mısır'ın başına gelmiş olan bu yöneticileri mesela Fuat Paşa olsun işte oğlu Kral Faruk olsun ya belki bunları iyi tanımamasından mı nifaklarından mı ya bunları emir-i müminin şeklinde gibi görmesi işte başımızda bu idareciler var yani bunlara karşı çıkmamamız lazım işte şiddete müracaat etmememiz lazım itaat etmemiz lazım şeklinde maalesef yaklaşımları yani hata olarak sayılacak yani yönlerindendir. Yani bu noktada yani nasıl diyelim ihvan ve aynı siyaset maalesef bu devam etmiştir ta günümüze kadar. Yani başa gelen yönetici işte bir nevi onunla yani barışmak, onunla işte dayanışmaya girmek, hatta yani ona sevimli görünmek siyaseti ve yani onu da işte dairemize alıp onunla beraber çalışabiliriz şeklinde böyle bir hoşgörü fazlası yani haddini aşmış olan bir hoşgörü. Maalesef daha sonra yani onların bu tağutların onlara yani tam böyle ters dönüp onlara zarar vermesine sebebiyet vermiştir. Yani zamanında mesela Kral Faruk'u öven bir Hasan Benna'yı aslında yani öldüren, şehit eden de Kral Faruk'tur yani İngilizlerin talimatıyla. Yani mesela son dönemde işte Hüsnü Mübarek'i yani bir taraftan öven ihvan ama öbür taraftan da ihvanın üyelerini cezaevlerinde yani yine toplayan ondan önce Enver Sedat, ondan önce Cemal Abdülnasır. Yani zamanında bu tağutlar ihvanla beraber olurken hatta Cemal Abdülnasır ihvandan birisi ve subay olan birisi. Ama daha sonra onlara şey yapmış olan, onlara cephe açmış olan bir şahsiyet. Ne zaman ki yani ona müdahale etmeye başladıkları zaman bu yaptığın yanlıştır, İslam şeriatına aykırıdır. Bak başa geldin, sana destekçi olduk, yardımcı olduk, beaat ettik. Ama şu anda hiçbir yani İslami yönetimde yani şeriatı getirme, İslam ile hükmetmede hiçbir adım ileri atılmamıştır. Hiçbir faaliyet yapılmamıştır. Ve böyle haklar talep edildiği zaman bu sefer onlara düşman kesilen ve İşte bak sınırınızı aşarsanız da cezanızı bulursunuz şeklinde ihvana çok ciddi darbeler yani vuran birçok önemli şahsiyetini idam eden hapislerde yani işkencelerle yani idam eden Cemal Abdülnasır'dır. Enver Sedat önce onları bırakıyor, ittifaklar yapıyor, işte onlara bir alan veriyor. Daha sonra onlara düşman kesilip bu sefer yani onlara baskılar
İhanet.
yapmaya başlıyor, ihanetler. Hüsnü Mübarek yine aynı siyaset. Ve en son işte Mursi başa geldikten sonra yani ona yani göz açtırmadılar. Direkt ne yaptılar? Sisi yani şey yaptılar, kullandılar ve Sisi ona inkılap yaptı ve İhvan-ı Müslümin'e çok ciddi darbeler yedi. Yani gerek İhvan-ı Müslümin bu hatası özellikle yani tağutlarla iyi geçinme siyaseti yani buradaki yaptıkları hata işte akidelerini daha belirgin bir şekilde Seyyid Kutup gibi mesela açığa vurmama, işte safları ayırmama, vela bera işte ubudiyetini birebir yani hayata dökmeme ve özellikle cihat yani cihattan uzak durma sebebiyle çok ciddi darbeler yemişler. Yani milyonlarca hatta binlerce demiyorum, milyonlarca diyebiliriz dünya genelinde milyonlarca ferdi cezaevlerinde çürütülmüş, işte öldürülmüş, sürgün edilmiş bir durum yaşanmıştır yani fertlerine. Gerek Suriye'de olsun, gerek Irak'ta olsun, gerek dünyanın birçok yerinde. Yani mesela Suriye'deki mesela Mervan Hadid yani hareketi, kolu aslında İhvan'dan gelme. Ama Seyyid Kutup fikri daha çok taşıyan. Tabii orada ikiye ayrılıyorlar. Yani bir kısmı Hasan Benna yani gibi biraz daha hani böyle ılımlı, işte yumuşak hani hükümetle barışçıl yani yaşamaya çalışan bir kesimi var. Bir de yani hükümete baş kaldıran Seyyid Kutup gibi fikirleri belirgin, işte şu anda cahile bir yaşantı var. İslam ortadan kaldırılıyor. Küfre resmen yani bu devlet peşkeş çekilmiş. O yüzden yani karşı durmamız lazım. Bu yanlış gidişata dur dememiz lazım diye harekete geçtikleri için Mervan Hadid rahimullah cemaati çok ciddi darbeler yemişler İhvan. Ve bir Hama'da 50 bin Müslümanın katledilmesi gerçekleşmiş. Yani sadece bir Hama şehrinde. Diğer Suriye'nin hani bölgeleri yani sayısını ancak Allah biliyor. Ne kadar İhvan'dan yani fertler, binlercesi yani yüz binlercesi böyle cezaevlerinde çürütüldü, idam edildi. Mısır'da kezalik yani en son 20 sene önce ben birisiyle konuşurken Mısırlı, onun babası askeriyede albay rütbesinde ve daha yüksek bir rütbede de olabilir. Onun yoluyla bilgi aktarmıştı. Düşünün 20 sene önce demişti ki siyasi olan Müslümanların sayısı cezaevlerindeki olan Mısır'da 300 bin kişi. Düşünün 300 bin kişi siyasi suçlu var. Siyasi dedi yani zaten İslam'dan başka orada siyasi suçlu yok. Yani neredeyse komünizm hareketi yok gibi yani. İslam'ın dışında başka devlete baş kaldıran kimse yok. Siyasi suçlu dendiği zaman hep Müslümandır. Müslümandan değişik yani İhvan'dan işte Cema-i İslamiye, Cema-i El-Cihad, Tebliğ cemaatinden bile var işte. Hizbut Tahrir'den var. Tekfir'de aşırı giden o Mustafa Şükrü cemaatinden ve yani değişik değişik kesimlerden düşünün 300 bin kişi cezaevlerinde vardı yani. Yani demek ki yani ta o tarihten itibaren ne kadar yani ferdi şey yapılmış, öldürülmüş, işte cezaevlerinde çürütülmüş. Yani ciddi darbeler yediler. Yani maalesef işte bu hani tağutların bu darbeleri maalesef halen daha sürekli tekrar ediliyor. Hani parti mesela particilik işine girdiler. Partiye giriyorlar işte hatta işin başına gelebiliyorlar bazen ve darbe yiyorlar derken dağıtılıyor. İşte güçleniyorlar bir yerde bir daha bir darbe, güçleniyorlar bir daha bir darbe. Ve maalesef hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor işte bir Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz. Maalesef yani bu sürekli devam eden bir hata oldu İhvan'da. Sürekli işte parti yoluyla İslam'ı getirmeye çalışıyorlar. Darbe yiyorlar. Bir daha sil baştan sıfırdan yine başlıyorlar. Halbuki bunun çözüm olmadığı yani bellidir.
Hocam Hasan el-Benna'nın böyle çok yaygın olarak tasavvuf ve tarikat ehli olduğu söyleniyor hocam. Evet. Biraz da yani tasavvuftan almıştır dediniz. Evet, biraz da açar mısın? Gerçekten Hasan el-Benna tasavvuf, tarikat ehli birisi miydi? Tarikata bağlı mıydı? Ne dereceydi bu? Evet. Nasıl bir tasavvuf, tarikat anlayışı? Bir de hocam Hasan el-Benna'nın kimileri hakimiyet tevhidinde küfre ve şirke düştüğünü ve müşrik olarak öldüğünü iddia ediyorlar. Evet, yani biraz da Kral Faruk'la olan ilişkisini bahsettiniz, parti kurma vesaire. Evet, buradan yola çıkarak böyle küfre düştüğünü ve müşrik olarak da öldüğünü iddia ediyorlar hocam. Hmm. Ne dersiniz hocam?
Evet, birinci yönü yani tasavvufçu muydu? Hasan el-Benna yani şu anda bildiğimiz yani tasavvuf ehlinden değildi. Yani işte tarikatçılar gibi kalkıp işte mesela zikirlerde böyle şiş batıran ya da işte oturup rabıta yapan, Nakşibendiler gibi şeyhlerden medet isteyen o tiplerden değildi yani. Yani tasavvufu mesela Said Havva'nın da şeyi var. Terbiyetine Ruhiye diye bir kitabı var. Hı. Ruhi terbiyemiz.
Evet.
Yani mesela Said Havva yani İhvan'ın ileri gelen alimlerinden birisi. Tasavvufu mesela ele alırken tasavvuf işte İslam'da aslında İslam'da var olan bir şey. Yani İslam'ın özüdür. Bir nevi yani İslam'ı hayata dökmek özellikle yani ibadet yönü, tezkiye yönü, takva, zühd, amel yönü yani sünnetlere bağlı olmak gibi. İşte bu yönü nedir? Tasavvufi yön. İsim yani. Yani biz bunlara mesela ne diyoruz? İşte kalp amelleri, işte tezkiye diyoruz değil mi? Ahlak diyoruz. Hani İslam'ın ahlak boyutu var. Hani cihat boyutu şu olduğu gibi ibadet. İşte ahlak boyutu, tezkiye boyutu diyoruz. Kalp amelleri boyutu. Yani bir nevi bu şekilde yani diyebiliriz. Hasan Benna da böyle isimlendiriyor. Tasavvuf diyor mesela örneğin. İşte Said Havva diyor, tasavvuf diyor. Ya bir isim olarak. E biz bunu yani tasavvuftan faydalı olan, Kur'an sünnete uygun olan ve Kur'an sünnetin yani ses çıkarmadığı, yani eleştirmediği, yani bazı faydalı gördüğümüz ve cemaati Müslümanları eğitecek bazı yani tasavvuftan gelme terbiyevi işte metodları alabiliriz, uygulayabiliriz. Fertlerimizi yetiştirmede, işte tezkiye etmede, arındırmada şeklinde böyle bir tasavvufi şey vardı. Yani tabii belki bazı yönlerde sünnete birebir yani uymadığı yerler olmuş Hasan Benna'nın.
Evet.
Bazı belki bid'at denecek noktalarda biraz daha yani geniş davranmıştır. Yani tasavvuf o şekliyle yani hani daha önce geçtiği gibi Taliban'ın tasavvuftaki hani bakışı nasıldı? İşte tasavvufu fertleri yetiştirme, kendimizi düzeltme, ıslah etme yönünden ele alma. Yoksa birebir o tasavvuftaki vahdet vücut, işte şeyhlerden medet isteme, haşa kainatta sanki her şeyde tasarruf etme gibi. Yani bu inançlar girmeden şatahat deniyor bazı mesela şeyhlerde aşırı gittikleri ve İslam itikadına birebir zıt düştükleri noktalar var küfre götüren. Bunları mesela benimsememe yani bunları işte evet doğrudur şeklinde yani böyle inançları olmamış. Hasan Benna'nın da yani böyle şimdiki anladığımız tasavvuf yönü yok. Tasavvuf yönü işte takva, zühd, ibadet, fertlerimizi bu yönde yetiştirme yani şeklinde şey yapmıştır. Olumsuz hani belki hani tekfirine yani sebebiyet vermiş yani bazı cemaatler tarafından veyahut da kişiler tarafından yani tekfirine sebebiyet vermiş olan ya da daha doğrusu tekfir etmeleri yani bu yanlıştır. Çünkü tekfir boyutuna %100 açık bir şekilde ulaşmamıştır. Evet, parti meselesine girmiş. Yani o zaman kendi zamanında yavaş yavaş artık bu millet meclisi teşekkül edince o zaman yani hilafetin yıkılışından sonra yeni bir dönem başlamış. İşte yeni yeni başlayan böyle bir mecliste yani biz bunu bırakırsak bu kanalla işte gayri İslami fikirler yayılacak. İşte İslam dışı bir hüküm sürülecek. Biz bunu tedarik etmemiz lazım. Bu işin içine girip bunu İslamileştirmemiz lazım.
Evet.
Hüsnü zanlarıyla ne yapmışlardır? İşte hani bu ümmetin minberidir işte meclisler. Dolayısıyla meclisleri böyle boş bırakmamak gerekiyor. Yani gireceğiz, ıslah edeceğiz. Tabii şimdiki mesela Türkiye meclisiyle birebir kıyas etmemek lazım. Oradan işte bazı yani kardeşler hataya düşüyorlar. Yani Türkiye'deki millet meclisiyle o zaman Hasan Benna'nın dönemindeki millet meclisi aynı meclis. İşte Hasan Benna sanki girerken hani particilik yani şeyinde belki bazı anlaşmalara giriyor. Yani küfre sokacak anlaşmalar. Sonra işte eğer kazanacak olursa millet meclisine girerek Atatürk'ün ilke inkılaplarına bağlı olacağına işte yemin ediyor. Orada direkt egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye yazıyor. İşte orada açıkça böyle demokratik olduğunu işte yasalar yapıp o şekilde değildi. Yani böyle birebir kıyas edip dolayısıyla Türkiye'deki var olan durum ile yola çıkarak yani ihvana hüküm vermek, Hasan Benna'ya hüküm vermek yanlış olur. Yani o zaman tabii farklı durum. Nasıl? Yani mesela Mısır'daki meclis şimdiki gibi mesela bu Türkiye'deki gibi meclise girerken Atatürk'ün ilke inkılaplarına bağlı olma diye bir şey yok yani. Böyle bir şey girerken. İşte meclisin ve meclisteki kararlara bağlı olacağına, vatan için çalışacağına, buna benzer. Yani dürüst olacağına gibi hani bazı şeyleri var, prosedürleri var. Bunlar üzerinde mesela yemin ederken Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederler. İşte sakallı bir şekilde girebiliyorlar. İşte Mısır'ın o zamanki yani anayasasında bizim işte anayasamızın yani başlıca birinci maddesi ve ana kaynağımız İslam şeriatıdır. Ve diğer kanunlar yani o da işte nedir? İslam'a aykırı olmayacak şekilde yani düzenlenmiştir şeklinde Müslümanları kandırıcı şeyler var. Yani belki biz girersek hani anayasamız işte anayasamızın birinci maddesi Kur'an-ı Kerim başlıca bizim kaynağımız ise o zaman bu kanunları ne yapalım? İslam'a aykırı olan kanunları İslam'a göre düzenleyelim, İslamileştirelim. İslam'a uygun olan kanunları da kabul edelim. Önemli değil. Fransa'dan da gelse İslam'a uygunsa yani bir müşkile yok. Önemli olan tatbikatta yani bu İslam'a aykırı mı değil mi? Ve o şekilde ıslah yavaş yavaş ıslah edebiliriz yani düşüncesiyle maalesef böyle bir şeye kalkıştılar. Ve bunun yani hatalı olduğunu aslında belki idrak ettiler, gördüler ama maalesef sonrakileri yani Hasan Benna iki defa bunun ateşiyle yandı yani. Yani iki defa böyle bir şeye kalkıştı. Birincisinde baskı yoluyla onun şeyi azalığı çekildi. İngilizler Kral Faruk'a şey yaptılar, baskı yaptılar ve baskı sonucunda çekildi ama adaylıktan çekildi ama bazı maddeleri de kabul ettirdi yani şunları yapacaksınız ıslah yönünde ben o şekilde geri çekilirim diye. İkinci seferinde de bu sefer onu devre dışı bırakma yöntemiyle onu yani böyle yine şey yaptılar yani bu meclislerden falan uzaklaştırdılar. Aslında İhvan bu hataları görmüş olsaydı ve hani bu işin particilik işiyle olmayacağını, yedikleri o darbeler ve Müslümanların katledilmesi, hani onlardan ibret alıp bu yani yolun, İslam'ın hakimiyeti bu yollarla olmayacağını idrak edip maalesef yani şeye düzeltmiş olsalardı bu hale ulaşmazlardı. Ama maalesef aynı hataları sürekli ne yaptılar? Tekrar ettiler yani bu. Sonraki gelen liderlerinde mesela Tilmisani döneminde de işte neydi ismi? Hasan el-Hudeybiha mesela döneminde de olsun. Sonraki dönemlerde ta şeye kadar Muhammed Mursi'nin ve Mursi'nin de yani hiç nefes aldırmadan kısa bir müddet sonra cezaevine atıp hatta cezaevinde öldürmeleri yani yani darbe üstüne darbe yemeleri aslında yani ibret olması lazımdı ama maalesef bu noktada aynı hataya sürekli düştüler. Yani Hasan Benna çok açık net bir şekilde işte laiklik güzel bir yönetimdir, demokrasi güzel bir yönetimdir, demokratız biz haşa şeklinde değil. Yani demokrasi bir şuuradır, bir özgürlüktür. Yani ifade herkes kendisini ifade etsin madem öyleyse dinimize aykırı değildir. İşte herkes dini yani şey yapsın, kendisini ifade etsin. Müslümanlar da ifade etsin, hatalarını şey yapsın. Yani toplumun hatalarını şey yapsınlar, anlasınlar. Sonra işte bunu bir karara bağlayalım şeklinde. Yani maalesef böyle şeylere düştü yani. Yani yoksa haşa açıkça Hasan Benna birebir laik, demokrat bir insan değil. Ya bu yani kısaca nasıl diyelim? Çakallar arasında, kurtlar arasında hainler, hırsızlar arasında, çeteci insan yani yol kesici insanlar arasında hani nasıl Müslümanlara bir fayda sunabiliriz? Yavaş yavaş İslam'ı getirip hakim yapabiliriz. Bunların zulümlerini, bunların haksızlıklarını biraz engelleyebiliriz şeklinde hani siyasete atlayan insanlar ister istemez yani hatta belki kendileri bile yani kanaat etmedikleri şeyi söyleyebiliyorlar. Bazı yani yöntemlere müracaat edebiliyorlar. Ya bunu göz önünde bulundurmak lazım bir Müslümanın tekfir edilme meselesinde. Evet. Yani şimdi birçok Müslüman şu hataya düşüyor. Müslümanların güçlü oldukları dönemi ele alıyor, zayıf oldukları döneme uygulamaya çalışıyor. Yani yeri geldi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ashabı öldürülürken bir şey yapamadı mesela. Yasir şehit edilirken, Sümeyye validemiz şehit edilirken ve başka sahabeler işkence görürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapamadı orada zayıf olduğu dönemde. İşte savaşlara girdiği dönemlerde mesela Hendek Savaşı'nda küffarın musallat olup işte Medine'yi abluka altına aldıkları bir vakitte orada ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere, daha doğrusu bazı kabilelere Medine'nin semeresinin yarısını, üçte birini kabul etmezlerse yarısını vereceğini şey yaptı, düşündü yani, niyetlendi hatta. Ve sahabe tabii şey yapmadılar, kabul etmeyince bundan vazgeçti. Yani böyle bir döneme ulaştı. Yani müşriklere semerenin yarısını verelim ki çekip gitsinler. Ya da Hudeybiye anlaşmasında yani Müslümanların kabul edemeyecekleri mesela maddelere imza attı. O zamanki yani zayıflık sebebiyle. Hatta Ömer radıyallahu anh gelip itiraz etmesi vesaire hadisesi belli. O yüzden yani Müslümanların zayıf oldukları dönem ile güçlü oldukları dönemi aynı kıyas edip işte meydana çıkıp kul ya eyyuhel kafirun, yeri gelir bunu yani söylemeyebilirsin ve hatta bu durumda olmayabilirsin, gücün yetmeyebilir yani böyle bir durumda. İşte bunların arasında Müslümanları biz nasıl şey yapalım, koruyalım, İslam'ı hakim edelim diye yani çalışmalarda bulunmuşlar ama ne yapmışlar? Hatalara düşmüşler. O zaman yani şimdiki gibi bu meclisler, bu şey şekillenmemişti daha. Evet. Açık böyle İslam'a aykırı maddeler çok net bir şekilde yoktu mesela. Hatta onun döneminde zina yasaklanıyor. İçki umumen yani pek mesela Mısır'da yani yasaktır, satılmaz Müslümanların. Yani ben mesela öğrenciyken ben görmedim yani içki satan bir yer görmedim. Ancak Hristiyan bazı semtler vardı. Oralarda var diyorlardı mesela. Yoksa onun haricinde hiç görmedim. E bugün Türkiye'de marketlerin yüzde belki 50'sinde neredeyse içki satılıyor. Her tarafta var yani. Hani fuhuş falan hiç kıyas edilmez yani. O zamanki durum ile şimdiki durum kıyas edilmez. O yüzden yani Hasan Benna'yı şimdiki yani particiler gibi ele alıp tekfir etmek yani yanlıştır yani. Biz inşallah hüsnü zanda bulunaraktan ve hani diğer genel anlamda geçmişi ve gayeleri yani İslam şeriatını hakim kılmak bu noktada açıkça yani bunu sesleniyordu yani söylüyordu yani bunun için mücadele etmiştir. Yani bunun bu adamın demokrat olması hani düşünülecek bir şey değil. Ama nedir? Belki siyaseten söylediği sözler, siyaseten yaptığı fiiller bunları işte eleştirirken tabii ki yanlış. Biz kabul etmiyoruz yani İslam'a aykırı olan yönlerinde. Küfür zuhur eden noktalarda deriz yani bu fiil küfürdür. Ve hatta bu söz küfürdür ama her küfür söz ve her küfür fiili yani insana direkt birebir indirilmez. Eğer şartlar ve maniler oluşmadan yani maniler olduğu zaman direkt indirilmez. Bu yani tekfir meselesinde bilinen bir kaide. Bunu insan işletmezse çok ciddi hatalara düşer yani.
Evet. Özellikle Hasan el-Benna gibi böyle ihlasına, samimiyetine, bütün herkesin şahit olduğu, bildiği, çok böyle İslam hizmetleri sunduğu bir kimse için özellikle bu manileri işletmek gerekiyor yani.
Ve yani eğer ki haşa demokrat layık birisi olsa, küfrün sevdiği, beğendiği birisi olsa niçin değil mi öldürsünler, şehit etsinler, elemanlarını cezaevlerinde şehit etsinler. Dünyada en çok darbe yemiş bir cemaat diyelim yani. En çok cezaevlerinde işkence görmüş. Yani öyle işkenceler gördüler ki birçok cemaat var yani kendini böyle piyasada böyle büyük insan olarak gösteren İhvanın %1 kadar eziyetini görmemişlerdir. Sıkıntılarını yaşamamışlardır. O yüzden yani basit değil yani ihvanın çektiği çileler, yediği darbeler. Hani bu birçok yani cemaatin başına gelmiş olsaydı çoktan tarihten silinmişti. Ama yine adamlar direniş gösterdiler. Yani hani takdir edilecek gerçekten çok mükemmel yönleri var. Düzen, intizam, kardeşlik hukukunu geliştirme. Yani mesela Hasan Benna döneminde hastane, okul işte yapma, işte fabrika açma yani bu yönlerde çalışmalar olmuş. Yani İslam dedin mi hayatın her alanına girecek. Evet. Müslümanları eğiteceğiz. Hastaneler de olsun, mühendisleri olsun, doktorları olsun, öğrencileri olsun, bilimde gelişsinler, fabrikalarını kursunlar. Küfre muhtaç olmaktan çıksınlar, kendileri hakim olsunlar, kuvvetli olsunlar, izzetlerine dönsünler. Yani bu yönde çok ciddi çalışmalar olmuş. Yani gerçekten çok ciddi çalışmaları olmuş, takdir edilecek olan çalışmaları. Yani bunu birçok cemaat mesela başaramamıştır. İhvanın mesela binlerce bakıyorsun fertlerinden işte doktor, mühendis, öğretmen vesaire. Yani çok alanda böyle çok şeyleri olmuş, çalışmaları olmuş. Ama tabii bozulmalar da işte olmuş.
Evet.
Yani binlerce şunu diyebiliriz, binlerce doktoru, işte mühendisi falan bunlar cezaevlerinde çürütülüyor. Binlercesi. Ya bu başka cemaatlerde görülecek olan bir şey değil. Ya gerçekten çok takdir edilecek yönleri var. Eleştirilecek yanlış olan yönleri de vardır. Masum değiller yani bu tabii
Evet.
olan bir şey. Bir süsün uzağında bulunup yani ihvan evet birileri belki küfre kadar girmiştir. Şartlar yerine gelmişse, maniler ortadan kalkmışsa tekfir edilir. Ama bunlar oluşmadığı müddetçe küfür hükmünü indirmek
Evet.
bu tabii doğru değil yani. Tehlikeli bir şey. Allah
Eyvallah.
katında mesuliyeti olan bir şey.
Eyvallah, razı olsun.
Allah
Hocam, malumunuz İhvan-ı Müslimin'i diğer cemaatlerden ayırıp öne çıkaran bazı fikirleri var. İhvan-ı Müslimin'in bir takım uyguladıkları metotları ve menheçleri var. Bazı sloganları var kendisine özel. Ben hocam bunlardan özellikle ikisini sormak istiyorum. Yani bu ikisi Kur'an ve sünnete uygun mu, meşru mudur, doğru mudur? Bunu hocam öğrenmek istiyorum. Birincisi hocam, diyorlar ki, yani onların dediklerini ben şu cümlede topladım, oradan okuyayım. Diyorlar ki hocam, halk değiştirilmeden, ıslah irşa edilmeden, bilinçlendirilmeden, şuur verilmeden, kalpleri ve amelleri düzeltilmeden, nefisleri terbiye edilmeden, halk hayatına, yaşamına İslam'a hakim kılmadan, Müslümanca bir hayat yaşayan bir nesil yetiştirilmeden cihat başlatılamaz. Zaten cihat Kur'an ve sünnette emredilmiş ama böyle bir durum olduğu için şu zamanda cihat başlatılamaz, ilan edilemez. Vakit cihat vakti değildir, terbiye vaktidir diyorlar hocam. Önce böyle bir topluluk yetişmesi lazım. Ümmet hazır bir hale gelmesi lazım diyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle zaferini ve yardımını ancak ıslah olmuş olan bir topluma gönderir. Islah olmamış olan bir topluma Allah Azze ve Celle yardım ve zafer vermez. Eğer böyle bir toplum oluşmadan cihat edilirse o zaman Müslümanlara çok ciddi zararlar gelir. Çünkü cihat savaş demek, yıkım demek, kan demek. Zaten hocam bu düşüncelerin de mesela bir fiil görüyoruz yani. Yani İhvan'ın yani altında yaşadıkları hükümetlere karşı eylem olarak yaptıkları sadece işte dışarılara dökülüp tezahüratlar yapmak. Hani halkın kendilerine desteği çok büyük olsa bile, arkalarındaki halk kitlesi çok büyük olsa bile yine de hocam bunu asla cihada, savaşa dönüştürmüyorlar. Hatta hükümetten böyle halkı işte öldürme, esir alma, hatta tecavüz etme olaylar olsa bile yine de hocam bunun savaşa dönüşmesini engel oluyorlar. İşte pazarlık yoluyla, diyalog yoluyla bu işi halledelim, oturalım, konuşalım diye böyle barışçıl yollarla çözümü tercih ediyorlar. Cihada tercih etmiyorlar hocam. Bu doğru bir bakış açısı mı yani?
Evet, bu doğru bir bakış açısı değil. Evet, tabii ki ümmeti yani ümmeti irşad etmek, ıslah etmek, düzeltmek, güzel Müslümanları yetiştirmek, kadro yetiştirmek,
Evet.
İslami devletin kurulması için gerekli olan adımları atmak. Yani bunlar tabii gerekli olan şeyler. Yalnız işte bunlar kemale ermeden cihada yani başlamak yanlıştır sözü. Bu yani aykırı, İslam'a aykırı olan bir şey. Çünkü bunun bir ölçüsü yok. Bunun bir delili yok. Cihat ne zaman olur? Cihat Müslümanların yani eğer ki cihat etme şartları yani bir belki mesela difa savaşıdır ki savaşı sen başlatmazsın.
Evet.
Kâfirler sana musallat olurlar ve sen orada artık mecburen müdafaa savaşına girersin. Bugün Suriye'de olan bir yani olduğu gibi. Suriye'de mücahitler ve hatta Müslümanlar durup dururken nizama bir savaş başlatmadılar. Haksızlığa baş kaldırırken, gösterilere katılırken halk o da halk umumi yani orada nizamın çok büyük baskılar yapması, zulmetmesi, öldürmesi zaten eskiden gelen büyük bir zulüm var, bir haksızlık var. Yani buraya kadar taşıttırmış, bardağı taşıttırmış. İnsanlar buraya kadar gelmişler. Özellikle bu olayların da böyle kanlı bir şekilde bastırılması ne yapmıştır? Halkın bu sefer silaha bir kısmın tabii silaha yönelmesine sebebiyet vermiştir. Özellikle kadınlara yani tezahürete yani tezahür yapan şeye gösteriye çıkan kadınlara tecavüz etmek neyin nesi? Onlara gerçek mermi kullanıp öldürmek neyin nesi? Bugün batılı ülkelerde polisler dayak yiyorlar. Kolay kolay yani bir müdahalede bulunmuyorlar. En fazla işte biber gazı sıkanlar, biraz su sıkanlar. Daha çok dayak yerler mesela Avrupa'da. Birçok ülkede polisler dayak yerler, halka pek zarar vermezler.
Evet.
Ama İslam aleminde özellikle Mısır gibi işte Suriye gibi ne
Arap
bileyim
ülkelerinde.
Arap ülkelerinde yani gösteriye çıkanların yarısı belki ne olmuştur? Ölmüştür. Yarısı
Hapiste.
hapiste işte sakatlanmıştır, hapse atılmıştır. Yani böyle büyük bir zulüm var. Yani şimdi bu zulmün önünde sen nasıl yapacaksın? Suriye'de mesela Difa Savaşı bu şekilde yavaş yavaş başladı. Halk bu sefer baktılar ki yok bu olacak gibi değil. Yani eziliyoruz, yok oluyoruz. Kendimizi müdafaa edelim diye silaha sarılırken burada da işte ne oldu? Müslümanlar, mücahitler devreye girdiler. Baktılar ki çok ciddi zulüm var, katliam var. Bu kanı durdurma noktasında bir dur diyelim, yeter artık. Yani yeter, bu küfür nereye kadar? Camiler yıkılıyor. Bu şekilde cihat başladı. Tabii ki yani bazı bölgelerde yani belli bir sayı, belli bir kuvvete girmeden tabii cihada girmek yanlış olur. Yani Müslümanları yok etme anlamına gelir. Ama belirli artık bir sayıya geldikten sonra şartlar oluşup evet biz Allah'ın izniyle küfrün önünde durabiliriz, savaşabiliriz.
O gücü kendimizde buluyoruz. Yani.
Evet, o gücü kendimizde buluyoruz diye belli bir sayıya geldikten sonra artık cihada ne olur? Başlanır. Çünkü öbür türlü ölene kadar sen yetiştirmek istesen de yine yetişemez insanlar. Yani bugün biz %100 ıslah olduk mu? Olmadık yani. Müslümanlar %100 ıslah oldular mı? Olmadılar. Yani ölene kadar insan ıslah olamıyor. Mücadele var yani. Bir ölçüsü yok. Dolayısıyla tabii ki sen şey yapacaksın yani. Çalışacaksın bir taraftan tezkiye şu bu. Ama bir taraftan da cihad için hazırlığı da yapacaksın. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتٌ diyor Allah-u Teala. Gücünüzün yettiği kadar hazırlık yapın. Cihad için hazırlık yapacaksın. Şartlar geldiği zaman da Allah'a tevekkül edip başlayacaksın. Zaten cihad insanı en çok terbiye eden, en çok düzelten, tasfiye eden yani bir şey, bir ilaçtır işin doğrusu. Yani cihatta insan daha çok tasfiye oluyor, daha çok düzeliyor, daha çok nefsini ıslah ediyor.
Yani bu terbiye, bu ıslah şartı koşuyorlar. Bu şart zaten cihat ameli içerisinde en güzel oluşacak olan durum.
Bunu ben yani samimiyetle söylüyorum. Ben mesela örnek veriyorum. Cihada çıkmadan önce sabır nedir, tevekkül nedir, işte zorlukları tahammül etme, yakinen böyle Allah'a inanma, ne bileyim kafirlere baş kaldırma, onlardan korkmama, çekinmeme, onlara mücadele etme, birçok şeyi ben anlamıyordum, idrak etmiyordum. Ve hatta yaşıyorum gibi zannediyordum. Ama ne zaman cihat elhamdülillah nasip oldu, yola çıkmakla beraber bazı şeyleri anlamaya başladım. Yani en basitinden sabır, subhanallah şimdiye kadar bizim sabrımız çok basitmiş yani. Asıl bundan sonra sabretmek, ayrılığa sabır, küfrün yani zulümlerine karşı sabır, yani bilmediğim memleketlere gidip yani cihadın bir sürü şeyi var yani, meşakkati var. Oralarda Allah'a dayanmak yani, peki bu az bir kuvvetle nasıl bu uçakların önünde, tankların önünde duracağız, savaşta ne yapacağız? Ya burada gerçekten cihatta insan tevekkülü öğreniyor, sabır öğreniyor, yakin oturuyor kalbinde, iman yerleşmeye, iyice oturmaya başlıyor. Yani birçok hakikat o zaman gerçekleşiyor. O yüzden cihad gerçekten çok önemli. Yani ferdin dinini korumada ve terbiye etmede, ümmetin dinini koruma ve terbiye etmede çok çok büyük bir ilaç. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela zamanında Bedir Savaşı'na çıkarken bir müşrik geldi. Dedi ki ya Resulullah dedi, İslam'a gireyim sonra sizinle beraber cihada mı katılayım, savaşayım? Yoksa savaşa gireyim sonra, savaş bittikten sonra mı gelip Müslüman olayım? Aleyhisselatü vesselam hayır diyor. Önce Müslüman ol diyor. Müslüman oluyor ve hemen akabinde Bedir Savaşı'na katılıyor ve subhanallah orada şehit düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amila kalilen ve ucre kethiren diyor. Çok az amel işledi ve çok büyük kazandı. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor daha bir rekat namaz kılmamıştı. Bir gün oruç tutmamıştı. Daha bir şey yapmamıştı yani bu. Müslüman oldu ve akabinde cihada girdi ve şehit oldu. Ne kadar büyük şey kazandı. Burada aleyhisselatü vesselam demedi git sen 10 sene Medine'de bir otur, orada seni şey yapsın, yetiştirsinler.
Terbiye
ol, 20 sene sonra işte gelirsin demedi yani. Bizzat savaşa soktu onu. Yani. O yüzden bu yanlış yani, hani ıslah evet tabii ki olması lazım ama bu cihada mani değil.
Cihattan önce gerçekleşmesi gereken bir şart değildir. Cihat aynen. İçerisinde gerçekleşmesi matlup olan bir gerekliliktir ki Allah Azze ve Celle'nin ta ki yardımı iyisin. Yani cihat içerisinde bu olacak, hatta en iyi cihat içerisinde bu.
Aynen.
Olacak, aynen. Diyorsunuz değil mi hocam?
Aynen.
Türkiye'de de hocam gerçekten yani hocalar mesela Nurettin Yıldız, işte Muhammed Emin Yıldırım, İhsan Şenhocak da onlar da ihvancı zihniyette. Ya bu görüşü böyle pompalıyorlar hocam. Yani ya sarahaten ya da işareten böyle sözleri çoktur. İşte eğer biz şöyle olursak, eğer biz bunu yaparsak o zaman işte Allah Azze ve Celle bize Kudüs'ü nasip edecek. Vesaire böyle hep işte böyle terbiye, ıslah yolunda. Böyle işte insanları yani hem Türkiye'de bir cihadın başlamasından hem de başka yerlere mesela cihada gitmekten engelliyorlar.
Evet.
Cihat gibi çok büyük bir ameli. Onlardan mahrum bırakıyorlar, şehadete mahrum bırakıyorlar.
Maalesef.
Yani bu zamana kadar hep böyle şeyler söylüyorlar ama toplumda da bir değişime göremiyoruz. Yani tam tersi
Aynen.
küfür daha da çok güçleniyor, daha da çok kemikleşiyor.
Evet.
Müslümanlar dünyevileşiyorlar iyicene. İslam'dan daha da uzaklaşıyorlar. Yani vakada da bunun
Aynen.
pek
İhvan hareketine
yansımalarını
bakalım.
görüyoruz.
Yani ta 1928'de kurulmuş bir hareket, 93 senedir var
Evet.
olan, ıslah yönünde çalışmış olan. E peki hani yetişmedi mi şimdiye kadar? Binlerce ferdi vardı.
Ne zamana kadar?
Ne zaman kadar? O zaman bir cihat başlatmış olsalardı. Yani Mısır'da değil mi? Ve dünyada böyle hani
Evet.
maalesef yani basit bazı evet şeye girdiler Filistin'de. Yani Yahudilere karşı savaşa girdi İhvan.
Evet.
Ama yine bu çok ciddi böyle yani sürekli olan bir savaş değildi yani.
Evet.
Düzene karşı zaten bir savaşa girmediler ve kesinlikle de artık girmek isteyenleri de ne yapıyorlar? Tamamıyla
Engelliyorlar.
engelliyorlar. E peki 93 senedir bunun semeresi vermedi mi? Adamlar 93 senede iki nesil neredeyse değişiyor, ölüyor yani.
Hep böyle zillet altında yaşamaya
Maalesef.
devam ediyorlar.
Aynen.
Evet. Hocam, İhvan'ın işte bahsettiğim o iki menheç üzerine özellikle sormak istiyordum. Bu birincisiydi. İkinci
Evet.
hocam dedikleri menheç zaten konuşmada da siz bahsettiniz. İşte siyasi bir parti kurup mu parlamentoya girmek, işte iktidara
Evet.
girmek, şekilde işte İslam Müslümanlara hizmet etmek yolu.
Evet.
Bu hocam yani doğru mudur? Bunun hükmü nedir hocam? Yani böyle caiz midir parlamentoya
Yani
girmek?
bu parlamentoya girme meselesi de Seyyid Kutup Rahimullah da yani buna karşı durmuştur.
Evet.
Bu din Rabbani olduğu gibi metodu da Rabbani'dir diye. Seyyid Kutup bunu dile getirmiştir. Ve bu dinimize aykırı olan bir şey. Yani parlamento yoluyla İslam'ı hakim kılma. Niçin? Çünkü yani küfrün öyle bir oyunu var ki, öyle bir sistemi var ki seni parlamentoya yani sokma yani sokarken önce bir nevi takriben dininden seni soyutluyorlar.
Aynen.
Şirke düşürüyorlar. Seni yani koyunlaştırıyorlar. Seni pasif yapıyorlar. Evet, sen artık bizimle beraber yaşayabilirsin. Bize ayak uydurabilirsin. Bizimle hoşgörülü olabilirsin. Kanaati getirdikten sonra sana bir alan veriyorlar. Ve sınırlanmış olan alan içerisinde hani bazı kırmızı çizgilerimiz var. Yani örneğin mesela Türkiye'de devletin kırmızı çizgileri var. Yani Atatürk'ün mesela ilkeleri var. Bunlar devletin kırmızı çizgileridir. Anayasanın işte belirlediği maddeler var. Bunlar devletin kırmızı çizgileridirler. İslami Parti olduğu zaman diyorlar ki bakın bu kırmızı çizgileri aşamazsınız. Türkiye demokrat, laik bir devlettir. Sakın sakın işte Türkiye biz şeriat ile yöneteceğiz. Halkın %99'u istese de biz şeriatı getireceğiz diye böyle bir şey giremezsiniz. Hayır, Türkiye laik, demokrat bir devlettir. Böyle gelmiştir ve ilelebet böyle de olacaktır. Atatürk'ün şeyleri var, ilkeleri var. İşte devletimizin ilkeleri var. Bunları aşamazsınız. Açtığınız zaman direkt işinizi bitiririz diye şeyler koyuyorlar yani.
Tamam.
Ahitler koyuyorlar.
Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi
Teklif
edilemez.
dahi edilemez. O yüzden mesela Erbakan biraz ufaktan böyle bir şeyler yapmak istedi. İşte İslam dinarı yapalım. 8 devleti önce bir araya toplayalım. Yani biraz Müslümanlar bir nefes aldıralım derken daha doğru düz bir şey yapmadan ne yaptılar ona?
İndirdiler.
İndirdiler, darbe yaptılar. Şey Tayyip Erdoğan evet şey yaptılar, alan açtılar. Ama iyice artık evet ben de demokratım, ben de laikim, ben de Atatürkçüyüm işte egemenlik milletindir, millette kalacaktır ifadelerini yani kullanmaya artık başladıktan sonra iyice dininden tamamıyla yani taviz verdikten sonra
Arap ülkelerine bile tavsiye etti hocam.
aynen.
Mesela Mısır'a laikliği tavsiye etti.
Aynen yani öyle müsamaha ettiler ama ne zaman dese ki biz bir madde yapacağız bu küfürdür yani. Bu fiil bunu kaldırıyoruz, yasaklıyoruz, bunu yapacağız, biz dinimize döneceğiz gibi biraz bir tehlike hissetseler zaten onun da işini bitirirler. Yani küfür ehli yani kanla almış oldukları bu yönetimleri Müslümanları öldürerek, katlederek almış oldukları bu Müslümanların yönetimlerini yani böyle basit bir şekilde Müslümanlara bir daha geri vermezler. Çünkü yani görünürde bunlar da hani dağın görünen dörtte birlik yönü var, dörtte üçü kökü vardır. Yani görünürde mesela askeriyesi, işte laik kesim devlette vardır. Yani devleti koruyan kesim var. Bir de dörtte üçü görünmeyen kesim var. Yani işin arkasında Yahudiler de var, Hristiyanlar da var, Masonlar da var. Yani bir sürü küfür alemi var. Yani bu mürtetleri ayakta tutan. Evet. Sen halkın hani mesela halk çoğunluk ihvanı seçtiler. Mürsi zamanında ama ne yaptılar? Mürsi'yi düşürdüler. Yani hani sizin demokraside şey demiştiniz, çoğunluk neyi isterse biz onu uygulayacağız. Mesela Menderes şunu söylemişti bir zaman. Hani sizin kanunlarınıza göre ve getirdiğiniz yani modele göre, devlet modeline göre demokraside %51 bir şeye karar verirse o zaman onların kararları geçerli olur millet meclisindeki. Bugün halkın ekserisi, halkı da temsil eden işte meclistir. Halkın ekserisi şeriat, İslam şeriatını isterse İslam şeriatını uygulamanız lazım. Tamam ekserisi işte cumhuriyetçiliği seçiyorsa veyahut da komünizmi seçiyorsa onu getirmeniz lazım. Yani halk ne değil mi? Halkın istediği olur. Çoğunluğun istediği olur diyorsunuz. Peki çoğunluk şeriatı isterse getirecek misiniz? Kesinlikle diyorlar yani. Bu şeriat gelmez yani. Bu var olan düzen bu şekilde devam edecektir. Halkın %99.99'u gelse dahi.
Evet.
O yüzden bu mesele yani particilikle kesinlikle çözülecek bir mesele değil. Çok darbeler yediler Suriye'de, Mısır'da, Cezayir'de, Türkiye'de, Pakistan'da, her yerde yani. İhvan çok darbe yediler. Çok elemanları yok oldu. Yani en son o mesela Sisi döneminde, son dönemde Rabaa'da 4000 kişi subhanallah o Rabaa'da koyun gibi kesildiler. Kadınlı, çocuklu, erkekli yani. Ve bunlar caminin içine sığındılar. Camiyi bile hürmet göstermediler. Caminin içinde adamları öldürdüler. Hastane bile bırakmadılar kaldırsınlar. Şey olsunlar yani değil mi? Tedavi olsunlar. Küçük kızlar subhanallah hani 15 yaşında bir kız şey olmuştu orada yine hani ölmüştü. Yani resmen bıraktılar kan kaybından şey yaptı. Yani Rabaa'da 10 bin insan üzerine böyle mermi sıkmaları, 4 bin kişiyi böyle fiili olarak hani öldürmeleri ve ne Batı ülkeleri buna tepki gösterdi, ne İslam alemi buna tepki gösterdi maalesef, ne Müslümanlar ciddi bir şey göstermedi. 4 bin kişi yani bir meydanda öldürülüyor subhanallah, hiç kimse ses çıkarmıyor. Biz yani daha neyi bekleyeceğiz yani milyonlarca Müslüman katledilsin, yok olsun ve daha halen oturacağız mı? Yok. Elhamdülillah bugün yani Taliban bize şunu gösterdi. Cihada sarıldılar. İzzet sahibi oldular. Yani İhvan'dan çok daha sonra Taliban değil mi? Yani son 20 senede kurulmuş bir hareket, 25-30 sene diyelim. Kurulmuş olan bir hareket elhamdülillah şu anda semere aldı. Yani bütün dünya küfrünü yani Allah'ın izniyle şey yaptı yani. Durdurdu. Devletlerinden çıkardılar zelil bir şekilde. Elhamdülillah İslam şeriatını ilan ettiler. Ve şu anda şeriatla yönetiyorlar. Rabbim muvaffak etsin. Hatalardan onları içtinab ettirsin.
Evet.
Yani elhamdülillah yani demek ki cihadın olduğu yerlerde semere verir yani.
Tamam hocam, konuşmanın başında bahsettim yani. Taliban'ın zaferiyle bu ihvana bağlı olan Nahda hareketine darbe alınması arasında 20 gün fark var. Yani Allah Azze ve Celle böyle resmen ümmete gösterdi yani. Bak ben bu roldan razıyım.
Evet. Muhammed Mursi ne kadar hani taviz verse de yani çok tavizler verdi yani. Haddinden fazla yani demokrat oldu onlara karşı. Sadece en büyük suçu hani herkese hürriyetler verirken bir de İslami cemaatlere de hürriyet verdi. Onlar biraz işte çalışma, davet falan yaptılar. İşte televizyon kanalı falan kurdular. Biraz işte Filistin'deki Müslümanlar biraz yardımcı olalım gibi bir şeyler yani artık konuşulmaya başlanınca hemen ne yaptılar? Küfür alemi dövmeye bastılar. Yok dediler yani bu böyle özgürlük verirse Müslümanlar bir daha güçlenirler. Daha hiç İslam adına hiçbir şey daha yapmamıştı. Ne yaptılar? Direkt hemen onu indirdiler, hapse attılar ve hapiste yani öldürdüler yani.
Evet.
O yüzden Müslüman yani bir delikten defalarca sokulmaz. Evet. Yani gördük yani Cezayir'de %80-84 yani şeyle oyla başa gelen parti hemen kısa sürede ne oluyor? Çözülüyor, darbe yapılıyor, indiriliyor yani.
Evet.
Hani işte halkın istediği vardı. Halk bunu istiyor. İslamcıları istiyor. Bırakın onları. Yok. İzin vermiyorlar yani. O yüzden küfrü iyi tanımak lazım, görmek lazım. Yani bu kadar olaydan sonra halen daha gözü kapalı olarak yaşamak gerçekten bu çok büyük saflıktır ve gelen nesillere de Yani resmen ateşe atmak, yani küfre yem etmek. Abdullah Azam'ın dediği gibi, rahimullah, Eymen Zavahiri, Rabbim onu korusun dediği gibi, şu anda yani ihvanın yaptığı maalesef, İslam ümmetini yani tavuk gibi yetiştirip çiftliklerde ve kurtlara yem ediyorlar yani. Maalesef bu kadar Müslümanı yani cezaevlerinde çürütüyorlar, yazık yani. Orada 10 bin kişi o meydanda yani kurşunların altından bir bıçak dahi çekmezken Rabat'ta 10 bin kişiyi sen cihada soksan Mısır'da birçok noktada tamam tamam gelin anlaşma yapalım, tamam yeter patlatmayın, yapmayın, etmeyin diye hemen ne yapar? Geri adım atmaya başlar. Bu hatta yani ihvanın sayısı binlercesini yani on binlercedir Mısır'da. Yüz binlercedir. Basit sayıları yok. Yani bunların sadece dörtte biri cihada kalkmış olsa Allah'ın izniyle Mısır biiznillahü teala fethedilir yani.
Evet.
Alınır. Ama maalesef yani bu yanlış yol onları sürekli patinaj çekmeye iteklemiştir yani. Her seferinde bina yıkılıyor, bir daha başla kur, bir daha başka bir tağut geliyor, yıkıyor, patlatıyor, bir daha bir daha. Böyle maalesef İslam ümmetinin ömrünü boş, yani daha doğrusu getirisi gelmeyen yöntemlerle maalesef şey yapıyorlar, tüketiyorlar.
Hocam son olarak da Seyyid Kutup hakkında, sen bahsetmişsiniz Seyyid Kutup da İhvan'a mensup olan birisiydi. Ama sonradan da cemaatten ayrıldığını biliyoruz hocam. Niye ayrıldı hocam Seyyid Kutup cemaatten?
Evet, Seyyid Kutup Rahimullah metodu, fikriyatı aslında farklı yani. Evet, İhvan'dan aldığı şeyler var. Ama daha çok Seyyid Kutup, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki olduğu gibi saf bir İslam'ı anlatalım, yaşayalım, bunu hakim kılalım.
Taviz vermeyelim.
Taviz vermeyelim.
Küfre şirke girmeden.
Şirke küfre girmeden. Ve kafir olan bir insana da yüzüne de diyelim bak senin yaptığın bu küfürdür, bu masiyettir, bu İslam'a aykırıdır, bu cahiliyedir. Topluma bunu söyleyelim. Bakın yaşadığınız İslam ve daha doğrusu yaşadığınız hayat cahiliye hayatıdır. İslami hayat şu şekilde olur. İslami yönetim şu şekilde olur. İslami devlet. Ama şu andaki başınızdaki devlet tağuti bir devlet. Cahili devleti. Ve halk da cahiliye hayatı yaşıyor. Yani, tabi Seyyid Kutup'a iftira atıyorlar. Halkı tekfir ediyordu. Tekfirciydi. O zaman hani hayır Seyyid Kutup tekfirci haşa değildi. Yani mutedil birisiydi. Halkı öyle tekfir etmiyordu. Ama cahili hayat demek küfür hayatı anlamına gelmez. Ya insanda cahiliye olabilir. Yani Ebu Zer'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneke murun fike cahiliye dedi. Sende cahiliye var ey Ebu Zer. Ya daha atamadığın şeyler var yani. O yüzden halkın da içerisinde yani cahiliye şeyler karışır. Seyyid Kutup Rahimullah'ın işte metodu hani Hasan Benna'ya tam birebir uyan bir metot değildi diğer liderlere. O yüzden yani özellikle mesela Fizilal Kur'an kitabı, İslam'da Sosyal Adalet kitabı ve Yoldaki İşaretler kitabı. Yani okuduğun zaman, gördüğün zaman yani fikirlerini yani İslam'ı böyle açık net şekliyle ortaya dökme, bunun için mücadele verme, işte tağutlara İbrahim Aleyhisselam gibi kalkıp haykırma şeyi olduğu için yani fikrinde hakim olan, yapısında olan ve zaten hakkı beyan ettiği için defalarca cezaevine alındı. Senelerce 15 sene birincisinde böyle hükmedildi ona. Sonra serbest bırakıldı. Sonra ikinci bir daha cezaevine girdi ve hatta o cezaevinde Fizilal Kur'an'ın yarısını yazdı. Yarısını dışarıda tamamladı. Tefsiri yani Kur'an'dan yani Kur'an üzerindeki mülahazaları şeyleri yani düşüncesi falan, tefekkür fikri falan. Ve açık yani şeylerine, fikirlerine tahammül etmediler. Ve şeyi Cemal Abdülnasır'ı işte sen öldürmek istedin şeklinde şey yaptılar. Bir suçlamayla şey yaptılar. Onu idam ettiler yani. Hmm. Aslında idam edilmesinin özellikle yani altında şey vardı. Fikirleri ve onun yani açık vadıh oluşu, işte taviz vermeyişi, bir daha öze dönme ve işin içinde cihat tabii yani yine cihat yani mesela gizli bir seriye kuruluyor İhvan'da. Onda yani bayağı bir aktifliği var. Hatta onu aktif hale getiriyor kendisi döneminde yani güçlendiği dönemde. Ve düşünceleri de oydu yani cihat da başlatmak yani şartlar oluştuğu zaman. Seyyid Kutub'un farklıydı rahimullah yani düşünceleri.
Bu en son yazdığı kitap yüzden, Yoldaki İşaretler değil mi hocam?
Evet,
Yoldaki İşaretler kitabında ihvan bildiğim kadarıyla yasaklamıştı.
Tabii
O da
tabii
yani ihvanın
onu.
menhecine tamamen zıt bir
Evet.
fikir ortaya koyulduğu için.
Evet doğru yani bazı kitapları okutulmuyor. Hatta yani ona artık iltifat edilmemesi. Ya yani o sonradan ihvana girdi. Zaten sonradan da çıktı yani. Uzaklaştırıldı aslen yani kötü fikirleri olduğu için ve cemaati böyle şeye yok olmaya doğru götürecek bir şahsiyetti falan diye onu böyle kötü göstermeye çalışıyorlar. Maalesef yani bu ihvanın hatalarından yani taviz vermeden yani kaynaklanıyor. Yani evet etkilendi, cemaate girdi, çalıştı ama baktı ki yani yani cemaatle arasında bazı noktalarda ciddi farklar var ve
Yanlış
özellikle yönetim
metotlar, menhecler var.
evet yönetim kadrosu tahammül etmiyor yani geneli.
Evet.
Ona uyanlar var yani fikrinde olanlar var. Ama mesela Mervan Hadid Suriye'de mesela ondan etkin çok yani işin doğrusu Seyyid Kutup Rahimullah'ın bütün yani şu anda diyorlar radikal yani cemaatlerin yani üzerinde hepsinin üzerinde bir şeyi var yani.
Etkisi var.
Etkisi var. Teorisyen gibi yani bütün cihadi yani cemaatler böyle hareketli cemaatler küfre böyle boyun eğmek istemeyen baş kaldıran hareketlerin yani hepsinin özünde şey var. Seyyid Kutup'tan etkilenme var. Çünkü fikirleri şeydir yani hani insanı harekete geçiren,
Evet.
küfre baş kaldırtan yani
Taviz
türden
yok. Sabır
taviz yok.
sebat var.
Evet.
Evet.
Hatta bir Amerikalı bir araştırmacı şunu söylüyor diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazı yani bombalar şey yapmıştır. Mayınlar koymuştur. Bunlar zaman geldikçe de patlıyorlar. İşte mayınlardan bir tanesi İbn-i Teymi işte şey yaptı yani onun yerleştirdiğidir. Bu mayınlardan bir tanesi Seyyid Kutup'tur. Mayınlardan bir tanesi işte Usame bin Ladin'dir. Şeklinde böyle bir şey var yani.
Evet.
Hani onu bir mayın olarak görüyor. Yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yani ayarladığı ve zamanı geldiği zaman da patlayacak olan
Bombalar.
ümmeti yani böyle gerçekten harekete geçirecek olan gerçekten mesela şey İbn-i Teymiye rahimullah çok büyük etkisi olmuştur ümmet
Şüphesiz.
üzerinde. He mayınlardan bir tanesi Muhammed bin Abdülvahhab.
Ha.
Muhammed bin Abdülvahhab'ın çok büyük bir şeyi ıslah yönünde çalışması olmuştur. Seyyid Kutub'un çok ciddi böyle bir etkisi olmuştur yani dünya
Evet,
üzerinde. Son
şüphesiz.
asırda da cihadın böyle iyice böyle patlamasında da
Sonra.
Usam bin Nedir Rahim Allah rahmet etsin onun çok büyük etkisi olmuş. Yani böyle bir şahsiyetti Seyyid Kutub. Allah ona rahmet etsin.
Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Çok
Cümlemizden
istifade ettik.
biz de
Cezakallah
razı
hayran.
olsun. Barakallahu
İnşallah
fikum.
yine önemli bir konuyla bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.